Ayrım 20, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 158. Soylu'yu gözaltına aldıran savcının avukatı ile oğlunun avukatı aynı kişi. Gazeteci Baransel Ağaca'nın Twitter hesabından aktardıklarına göre serveti bilinmeyen Sadık Soylu'nun oğlu Fatih İshak Soylu, sadece hasar kayıtlarından erişilen bilgilere göre 600 bin, 900 bin ve 1 milyon 400 bin lira değerinde lüks araçlara sahipti. Ağaca, Fatih İshak Soylu'nun avukatı Murat Tanfer Türemen'in aynı zamanda Sadık Soylu'yu 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alan savcı Celal Kara'nın da avukatı olduğunu yazarak, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verirken FETÖ konusundaki hassasiyetimi herkes bilir dediğini belirterek, "Hassasiyet?" dedi. Ağaca aynı Twitter illetilerinde Sadık Soylu'nun bakanlıktaki görevinin yanı sıra İstanbul'daki bazı Burger King şubeleri ve farklı restoranları işleten Bemco Gıda adlı şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunu da yazmıştı. Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Rahmi Bayraktar ise 4 milyon liralık şirketin Üsküdar ayağının yönetim kurulu başkanı. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında Sadık Soylu ve Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da belirli bölgelerde usule aykırı imar izni vermekle ve bu yapılardan belirli oranda pay almakla suçlanmıştı. Bemco'nun işlettiği restoranların yolsuzluk soruşturması fezlekelerinde yer alan Maslak 1453, Armoni Park, Metro Garden AVM gibi yerlerde olduğunu da belirtelim. 2014'te yolsuzluklarla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu, Rahmi Bayraktar'ın iki bankada toplam 29 hesabı bulunduğunu ve bu hesaplardan milyonlarca liralık para trafiği olduğunu tespit etmişti. Komisyona ulaşan belgelere göre özellikle 2013 yılından itibaren Rahmi Bayraktar'ın hesaplarında çok ciddi miktarda para giriş çıkışları yaşanmıştı. Hesaplar sadece Ziraat ve Garanti bankalarında açılmış ve Rahmi Bayraktar'ın bu iki bankadaki 29 ayrı hesabına bazen dolar, bazen de Türk lirası giriş olmuştu. Bayraktar İnşaat'ın 25 Ekim 2013 tarihindeki 42 milyon liralık arazi alımında Rahmi Bayraktar'ın hesabındaki para kullanıldı. Yaklaşık 4 milyon 600 bin liralık bölüm Rahmi Bayraktar'ın kişisel hesabından şirketin iki çalışanına havale edildi. Tapu kayıtlarına göre İstanbul Kadıköy'de alınan arsada büyük hissedar 35 milyon lira ödenen Mehmet Murat Beyazıt'tı. Erdoğan Bayraktar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemde kendisine ait Bayraktar İnşaat Şirketi'nin Kadıköy Koşu yolunda 42 milyon liraya arsa aldığını doğrulamıştı. Bayraktar benim kurduğum ve 1994 yılından sonra çocuklarıma bıraktığım şirket Koşu yolunda arsa almış, onu mesele yapıyorlar. Çok makul, çok masum. Hiçbir vergi suistimali yok, sigorta suistimali yok. Gizli saklı değil ki, açık, demişti. 17-25 Aralık süreci diye bilinen ve bir talanı ortaya koyan tüm dosyalar yargı marifetiyle kapatıldı. Önce yolsuzluk soruşturmalarını başlatan savcılara görevden el çektirildi. Sonrasında da bu kişiler Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu HSYK 2. Dairesi tarafından meslekten ihraç edildi. Aralarında bakan çocuklarının da bulunduğu tutuklu tüm isimler sırayla serbest bırakıldı. Tutuklanan bakan çocukları ve iş insanlarının mal varlıkları üzerindeki tedbir kaldırıldı. Yeni atanan savcılar soruşturmayı jet hızıyla tamamlayıp emredildiği gibi suç unsuru bulamadıkları yolsuzluk soruşturmalarını takipsizlik kararlarıyla kapattı. Bu olayla başlayan hukuksuzluk rejimi 2016'daki darbe kalkışmasından sonra Türkiye'de düşmanlaştırılan herkesin hapsedilebildiği, ancak iktidar ve her kim olursa olsun yandaşı olanların hukuktan bağımsız ve hesap sorulamaz olduğu yeni bir dönemi de başlatmış oldu. Süleyman Soylu'nun danışmanı da zengin çıktı. Soylu'nun kendisine tahsis ettiğini söylediği resmi korumalarıyla ilgili, "Koruma kararım normal değil, biliyorsunuz değil mi? Devlet büyükleri gibi yurt dışına giderken de koruma polislerim benimle geliyordu. Ayrıcalıklıydım. Daha farklı ayrıcalıklarım da vardı diyen Peker, İçişleri Bakanı'nın danışmanı Ali Faik Hacıoğlu'nun da geliri de orantısız biçimde mal edindiğini iddia etti. Peker'in bu arkadaş 1 milyon 600 bin liralık arabaya biniyor, Trabzon'da 5 milyona ev yaptırıyor dediği Hacıoğlu, aynı gün Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla iddialara yanıt verdi. Hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim, devletime, milletime ihanet etmedim, devletimi yabancı servislere satmadım diyen Hacıoğlu, AKP'nin kurulduğunda siyasi çalışmalarına başladığını, öncesinde ticaretle uğraştığını ve köylerine cami ile imam evi yaptırdıklarını söyledi. Hacıoğlu Bahsekon'un otomobili yaklaşık bir yıl önce yarısını borçlanarak 877 bin liraya aldığını ve borçlarını ödemek için satışa çıkardığını ileri sürdü. Peker'in bahsettiği evin de iddia ettiği rakamın altıda birine mal edildiğini belirten Hacıoğlu, Bakan Soylu'nun danışmanı olduğu 2016'da evin yapımının tamamlandığını söyledi. 2017 yılında AKP'li bakan ve milletvekillerinin eş, dost ve akrabalarını kamuda sınavsız olarak işe aldığını öne süren bir yazı yazan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bunun öncülüğünü yapanlardan diyen Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, Peker'in Ali Faik Hacıoğlu ile ilgili iddiaları üzerine 18 Mayıs 2021'de bir yazı daha yazdı. Hacıoğlu'nun mali müşavir olan eniştesinin yanında çalıştığını ve AKP Trabzon il yönetiminde görevli olduğunu belirten Öztürk, 2016 yılının Eylül ayında İçişleri Bakanı'nın danışmanı oldu. Peker'in bu kişiyi gündeme getirmesinin bir nedeni olmalı, onu da Hacıoğlu açıklamalı. Yoksa bunlar hep gündemde kalacak, yakasından düşmeyecektir. Dün kendisine açıklananların dışında danışman olduktan sonra Beşirli Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan iş yerine ortaklığı olup olmadığını, bir yakını üzerine 5 servis aracının bulunup bulunmadığını, milyonluk aracından hiç değilse şu günlerde çakarı çıkarıp çıkarmadığını ve başka konuları soracaktım. Hacıoğlu sessiz kaldı dedi. 2017'deki Torpil'in Daniskası'nı yapıyor başlıklı yazısını anımsatan Öztürk, yazıma konu isimlerden birisi de Sedat Peker'in mal varlığı ile ilgili iddiaları gündeme taşıdığı Ali Faik Hacıoğlu'ydı. AKP Trabzon İl Yönetim Kurulu üyesi Salih Çoban ve Ali Faik Hacıoğlu, AKP Gençlik Kolları İl Başkanı Erdem Sürmen, Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Selahattin Aydınlı, sınavlara girmeden, KPSS için ter dökmeden, uykusuz kalmadan, açıktan atama ile İçişleri Bakanlığı'nda bakan müşaviri olarak göreve başlatıldı. İçişleri Bakanı doldur boşalt yöntemini kullanıyor. Baktı ki sınavsız aldıklarının sayısı şişmiş, başka yerlere atanmasını sağlıyor. Örnek verelim. Trabzon AKP İl Yönetim Kurulu üyesi Salih Çoban şimdi hangi bakanlıkta? Ali Faik Hacıoğlu da kendisine danışman diyor ama kadrosu araştırmacı olarak geçiyor ifadelerini kullandı. Kumpasla tutuklama. Sedat Peker'in Soylu ile ilgili iddialarından birisi de FETÖ'cü suçlamasıyla 14 ay hapis yattıktan sonra beraat eden İyi Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık'la ilgiliydi. Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'e ait Beyaz TV'de FETÖ'cü denilerek hedef gösterilen Çoraklık'la ilgili Peker, "Emre Olur var, Beyaz TV'de çıkıyordu, bana gelip giderdi. Nasıl bir tezgah kurduğunuzu anlattı bana. Ben sağlamcı adamım, bizde kayıt kuyut sağlam olur. Bu Kerim Çoraklık var, İyi Parti Sosyal Medya Direktörü'ydü. Emre Olur'u siz Beyaz TV'ye çıkarıp teknik böyle çok şey biliyorlar. Bu şeylerden FETÖ'cüdür diye adamı nasıl paketleyip kaç senedir ceza yatırdınız? Bana anlattı. Namusluysa sorana da anlatırlar" şeklinde konuştu. Peker'in açıklamalarından sonra Çoraklık Twitter hesabından "Doğruları yanlış birinden dinliyoruz. Beraat ettiğim dosyanın kumpasla kurulduğunu Sedat Peker 5. videosunda anlatmış" şeklinde paylaşım yaptı. Kerim Çoraklık Twitter hesabı üzerinden FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 Mayıs 2018'de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Çoraklık hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açıldı. İddianamede 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları sürecindeki ses kayıtlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Çoraklık'ın toplumda FETÖ-PYD'ye lehine algı oluşturma amaçlı gerçekleştirilen suça destek verdiği iddia edildi. Çoraklık'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü'nde linç edilen askerlerin görüntülerini paylaşarak ne yaptığını bilmeyen silahını bırakmış Türk askerine böyle vahşice saldıranlara da hesap sorulsun şeklindeki paylaşımıyla da darbe girişiminde yer almış askerleri sahiplenerek masum göstermeye çalıştığı öne sürüldü. 14 ay hapiste kaldıktan sonra beraat eden Çoraklık, Beyaz TV'de yayınlanan programlarda kendisine kumpas kurulduğu iddiasıyla 21 Mayıs 2021'de Sedat Peker'in basit danışmanı olarak bilinen Emre Olur ve birlikte suç işlediği öne sürülen kimliği belirsiz kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Çoraklığa kırılan kumpasta önemli bir görev ve rol üstlenen şüpheli Peker'in basın danışmanı olduğunu söyleyen Emre Olur'du. Peker gibi yurt dışına çıkmak zorunda kalan Emre Olur, konuyla ilgili sorularımız üzerine Çoraklığa suç uydurup iftira atılarak hapsedilmesinde rol almasından pişmanlığını dile getirdi. Ancak bu pişmanlık sürecinin Peker'in saray rejimiyle bozulan ilişkileri nedeniyle başlattığı ifşa sürecinin bir parçası olduğu da aklından çıkarılmamalı. Kumpasta aldığı görevi ve yaptıklarını anlatan Emre Olur, polisin verdiği dosya ile talimatın gereğini yerine getirdiği yayında Çoraklık'la ilgili "Senin geçmişine baktığımızda Kerim maalesef FETÖ'ye çalışmışsın. Ben burada yalan beyanda bulunmuyorum. Araştırsınlar, devletin siber ekibi araştırsın. Gezi zamanında, FETÖ zamanında 15 Temmuz'da tweetler atmış. Devlet erkanındaki büyüklerimize hakaret içeren tweetler atmış. Çok bilgiye sahip olduğum için biliyorum. 2 yıl önce alınıyor gözaltına. Ama zamanın emniyet içindeki FETÖ'cüleri bu adamı serbest bıraktırıyor. Bu arkadaşı bir ifadeye alsınlar. Buradan da çağrım siber suçlara. Bu arkadaşların bilgisayarları, evde sakladıkları diskler, flash bellekler incelensin. Ellerindeki sistemler başka kimse de yok. Tek tuşla 15 saniye içinde gündem değiştiriyorlar. Sosyal medyada algı yapıyor bunlar. Bu basınç 24 Haziran seçimlerine doğru daha da fazlalaşacak. Bunlar böyle bir alçak," diyordu. Hedef Meral Akşener'di. Başbakan yardımcısı olduğu 2016 yılında Nurettin Canikli'nin sosyal medya danışmanlığını yaptığını belirten Emre Olur, sorularımız üzerine Çoraklığa yönelik kumpasta Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yöneticilerinin talebi üzerine görev aldığını söyledi. O dönemde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bu daireye bağlı bazı siber şube müdürlüklerinde bilişim ve sosyal medya uzmanı olarak danışmanlık yaptığını belirten Olur, hem bu işi hem de Canikli'ye sosyal medya danışmanı olmasını sağlayan kişinin açık ismini vermediği Başkomiser K olduğunu belirtti. Daire başkanı da dahil üst düzey yöneticilerle de ilişkisi olduğunu, Ankara'ya gittiğinde kimi zaman yeni mahalledeki polis lojmanlarında kaldığını belirten Olur, kendisine iş kapısı açan Başkomiser K'ya komisyon adı altında rüşvet verdiğini de söyledi. Ortalama 100 bin ile 230 bin lira arasında değişen ücretlerle bazı işler yaptığını belirten Olur, Başkomiser K bu işlere aracılık yapıyordu. Komisyon vermezsem bir daha iş alamazdım. O yüzden %20-50 arasında oranda para veriyorduk, dedi. Çoraklığın tutuklanmasına neden olan kumpasta Melik Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'e ait Beyaz TV'nin kullanıldığını belirten, "Henüz 23 yaşımdaydım. Medya dünyasında kolay değildir o yaşta ekran yüzü olmak. Allah beni zembille Beyaz TV'ye indirmedi. Emniyet camiasındaki ilişkilerim ve iktidara yakın kişiler sayesinde ve Gökçeklerin desteğiyle Beyaz TV'de programcı oldum. Başka türlüsü zaten mümkün değildi. Yaptığımız her şeyden Gökçeklerin haberi vardı. Zaten onların haberi olmadan ben kanalda ne konuşabilirim ki? İşleri moderatörler yürütmez. Önceden konu başlıkları belirlenirdi. Hükümet kanallarında olduğu gibi Beyaz TV'de de yönetime Emre bunları konuşacak denir ve bana izin çıkardı. Çoraklık kumpası da Gökçekler'in bilgisi ve onayıyla oldu diyen olur. İyi Parti Sosyal Medya Direktörü Kerim Çoraklık'a yönelik kumpasın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlattı. Evet, çeşitli kumpaslara karıştım. Bu tür işler yaptım. Yani sadece Kerim Çoraklı'ya yaptıklarımız da sınırlı değil. Canlı yayınlar öncesi Ankara'ya giderdim. Kulislerde ne var toplardım. Benim işlerim emniyet kulisleri ağırlıklıydı. Bir akşam siber şubede otururken bizi yine milliyetçi söylemlerle gaza getirdiler. Doldur boşalt yaptılar. Siber suçlar dairesindeki yeni görevlerle müdürüyle tanıştırdılar. O müdür bize bu vatana sizin gibi nice gençler gerekiyor, tecrübelerinizle, yazılım bilginizle devlete faydanız olması gerekiyor diye başlayıp gaza getiren konuşmalar yaptı. Sonrasında şubede 4 polis ve 1 sivil memurla sohbet ediyorduk. Yarın televizyon yayınında ne konuşacaksın diye sordular. Anlattım. Bana bir konu var, bunu yaparsan devlet sana minnettar olacak diyerek ne istediklerini anlattılar. Kerim Çoraklık'tan bahsettiler. Geçmişte sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ve FETÖ'ye destek gerekçesiyle gözaltına alındığını, ancak polis ve yargıdaki cemaatçi kadrolar eliyle hakkında herhangi bir şey yapılamadan serbest kaldığını söylediler. Bana da bununla ilgili bir dosya verdiler ve bu kişiyle ilgili dosya daha önce çalışıldı ama biz işi kıvıramadık. Sen yaparsan televizyon programında konuyu gündemleştir, biz de gereğini yapacağız. Hatta yayında üzerine basa basa birkaç kez savcıları göreve çağır dediler. Bana verilen dosyayı alıp İstanbul'a geldim ve yayında paylaştım. Yayından kısa süre sonra da Kerim Çoraklı'ya operasyon yapıldı. Gözaltına alınıp tutuklandı. Çoraklık zaten Fethullahçı falan değildi. Kerim Çoraklık üzerinden asıl hedef Meral Akşener'di. Çoraklık üzerinden İyi Parti'ye, oradan da Meral Akşener'e yürümek istiyorlardı. Bunu da yaptılar. Başarıyla yaptık. Yaptığım bu tür işlerden ayrıca ücret almıyordum. Böyle kumpaslar, tetik düşürme işleri iletişimimizi kuvvetlendiriyordu. Doğal olarak para kazanacağımız işlerin de kapısını açıyordu. Polisten alınan bilgilerle sosyal medyada hedef gösterme, medyada konuyu gündemleştirerek hedefi büyütme ve sonra yargının devreye girmesiyle düşmanlaştırılan kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan işleyişin özetini sunan olur, Türkiye yargısının nasıl çalıştığını da gözler önüne seriyordu. Hedef alınan kişiler ilgili kumpasların doğrudan emniyetten ya da polisle bağlantılı kişilerden verilen dosyalarla yapıldığını belirten olur, sözlerine şöyle devam etti. Yani bu mekanizma sadece polis teşkilatı üzerinden kuruluyordu. MİT ya da yargı camiasından herhangi bir hakim, savcı ile ilişkim yoktu, gerek de yoktu. Ben polisin bana verdiği görevi yapardım, televizyon programında hedef alır, sosyal medyada o hedefi büyütürdüm. Soruşturma açtırmak, tutuklatmak gibi işleri ise diğerleri hallederdi. Bir gün siber suçlarla mücadele daire başkan yardımcısı ile Kızılay'da bir pastanede oturuyorduk. Bana devlet yaptığın iyilikleri unutmayacak diyerek konuşmaya başladı. Hepimizi böyle tavlıyorlardı. Anlattıklarımı yalanlayacak olanlar o dönemin HTS kayıtlarına baksınlar. 10 yılı aşkındır numaram hiç değişmedi. İstanbul-Ankara arasındaki uçuş bilgilerim, hangi tarihlerde olduğu ve bununla örtüşen emniyete giriş kayıtlarım, yani delillendirilebilecek her şey doğru düzgün bir soruşturma yürütecek bir savcı tarafından kanıtlanabilir. Bana bu işleri yaptıranlar Süleyman Soylu'nun ekibiydi. Mesela siber dairede sivil memur olamazdı, ancak Soylu ile başladı alımlar. Oradaki sivil memur topluluğunun hepsi Soylu'nun trolleriydi. Görevli tüm polis birimlerinin ekranlarını kullanıyordu. Yetkilendirildiler. Kimi isterlerse onların emniyet kayıtlarına ve bilgilerine erişebilirlerdi. Bu trollerin hepsini isim isim biliyorum. Aktif Twitter kullanıcısı görünüyorlar ama aynı zamanda siber dairede sivil memur bunlar. Hepsi Soylu'ya yakın kişiler, dostları, ahbaplarıydı ama İçişleri Bakanlığı kadrosuna sivil memur olarak alındılar. Siber suçlara o dönemde 50-100 memur alındı. Yazılımcı, sosyal medya uzmanı, troll, her türden kişi var. Hatta Fahrettin Altun'la da papaz oldular bu yüzden. Altun'un ekibiyle siber daire ekibi arasındaki huzursuzluk, husumet var. İktidar içinde her kanadın troll ekibi var. Troll camiasında hangi hesabı kim kullanıyor biliyorum. Minimum 4-5 bin lira maaş ödeniyor. Paraları doğrudan ilgilisi ya da işi veren ödemez. Bir aracı olur. Onlar verir maaşları. 20. ayrımın sonu. Sayfa 166.